Ayrım 9. Sayfa 110. Yalnız kalmanın sinirlerime iyi geldiğini hayretle gözlemledim. Arabayı farkında olmadan yine Boğaz sahiline sürüyordum. O gün hava soğuktu ama iki pencereyi de sonuna kadar açmıştım. Sert rüzgar arabanın içinde anaforlar yarattıkça üşümeme rağmen soğuk sinirlerime iyi geliyordu. Saat 10 ya da 10.30 olmalıydı. Saatime bakmadım. 2 saat kadar izini saydırdım. 12'de evde olacağıma söz vermiştim. Betül'e Tarabya'ya kadar gittim. Otelin önünde arabamı park ederek dışarı çıktım. Bulunduğum yer koyun en fazla rüzgar alan kısmıydı. Saçlarım sert poyrazdan uçuşuyordu. Montumun yakasını kaldırdım. Ellerimi cebime sokup kireç burnuna doğru yürümeye başladım. O ana kadar her şey normaldi. Sıradan bir gün ve yaşamı çelişkilere bürünmüş bir adamın çaresizlik ihtilacları içinde boğulduğu 2 saat vardı sadece. Bir zamanlar müdavimi olduğum Faccio'ya doğru ilerliyordum. Sahilde balık tutmaya çalışan amatör balıkçılar vardı. Tek tük. Sayıları fazla olsa belki fark etmeyecektim. Ama aralarındaki uzun boylu sarışın adam hemen dikkatimi çekti. Tonguç'tu. Yerime mıhlanıp kaldım birden. Bir süre durduğum yerde onu inceledim. Etrafla hiç ilgilenmiyordu. İçimi yavaş yavaş bir öfke kaplamaya başladı. Tamamen anlamsız ve yersiz. Öfke diye vasıflandırdım. Gerçekte bunun kıskançlık duygusu olduğunu gayet iyi biliyordum. Tonguç sevgilimin kapattığı son aşk sayfasıydı. Kim bilir Betül'le ne güzel ve ne unutulmaz zamanlar geçirmişti. Hem de daha birkaç gün evveline kadar içimde buruk bir şeyler hissediyordum. Betül tarafından terk edilmek çok feci bir şey olmalıydı. Kim bilir hayatı ne kadar boştu şimdi. Herhalde bu acıyı unutmak, kendini bir nebze oyalamak için balık tutmaya çalışıyor olmalıydı. Bir tür unutma egzersizi. İster istemez düşündüm. Acaba yerinde ben olsaydım bu kadar sakin balık tutmaya çalışabilir miydim? İhtimal veremedim. Herhalde zamana saate bakmadan ya bir meyhane köşesinde ya da evde hatıralara gömülmüş Betül'ün hayaliyle zil zurna sarhoş bir halde olurdum. Sağlam adammış diye geçirdim içimden. Fazla sarsılmışa benzemiyordu. Tıraşını olmuş, temiz, pak giymiş, süflilikten uzak, yaptığı işten memnun bir hali vardı. Birden içimde çılgınca bir fikir şekillendi. Tonguç'la konuşma hevesine kapıldım. Saçma, hatta çok yersiz olabilirdi ama içimden bir ses bu denli yakışıklı ve zengin bir adamı bana niye tercih ettiği sualini yüzüme çarpıyordu. Kararsız adımlarla biraz daha yaklaştım. Tonguç oradaki mevcudiyetimin bile farkında değildi. Yine de mütereddittim. Bir yazar olarak beni tanıdığını biliyordum. Zaten okuması için Betül'e romanlarımı o tavsiye etmişti. Bunu Betül'den duymuştum. Genellikle kitaplarımın arkasında resimlerim olurdu. Yüzümü görünce beni hatırlayıp çıkarması çok doğaldı. Kararsızlığım devam etti. Betül'le ilişkileri yeni bitmişti. İster istemez beni kendisine bir hasım olarak görecekti. Şayet Betül varlığımdan ona söz ettiyse, her ne kadar o ilişkinin sona ermesinde benim zerrece bir günahım olmasa da, bir an kendimi onun yerine koyduğumda husumet duyması kaçınılmaz gibi geldi bana. İyice yaklaştım. Beni görmesini bekliyordum. Kendimi gösterecek fakat ilk tepkinin ondan gelmesini bekleyecektim. Nasıl davranacağını merak etmeye başlamıştım. Hayret etrafıyla hiç ilgilenmiyordu. Bütün dikkatini elindeki makaralı oltaya vermişti. Belki yadırgayabilirsiniz. Doğma büyüme İstanbul çocuğu olmama rağmen ne hikmetse balık tutmaya hiç meraklı değildim. Olta çapari, ağ gibi bazı balıkçılık deyimlerini işitmişsem de aralarındaki farkı bile bilmezdim. 10 dakika kadar arkasında sessizce bekledim. Bu sırada o da tek bir balık bile yakalayamamıştı. Elinde esnek makaralı bir kamış vardı. Zaman zaman makarayı boşaltarak mesinayı gevşetiyor, sonra hızla yine ileriye fırlatarak denizi tarıyordu. Zevkini hiç tatmadığım için bana can sıkıcı bir meşgale gibi geldi. Hele Tonguç gibi ruhu sıkıntıda olan birinin kesinlikle katlanamayacağı bir iş olmalıydı. Fakat adam halinden hiç şikayetçi görünmüyordu. Emin değildim belki. Beni görmüştü. Belki de görse bile tanımamıştı. Beni derhal tanımasını bekleyemezdim. Tam o sırada nihayet bir balık yakaladı. Büyük bir keyifle makarayı sarmaya başladı. Çıka çıka istavrit gibi ufak bir balık göründü oltanın ucunda. Becerikli ve alışkın hareketlerle balığın ağzındaki zokamı, iğnemi, her neyse onu çıkararak balığı yerdeki teneke bir kutunun içine bıraktı. O an göz göze geldik. Yüzünde en ufak bir tepki oluşmadı. Beni tanımadığını anladım. Artık benim konuşma sıram gelmişti. Belki böylesi daha da iyi olacaktı. Gülümseyerek rastgele dedim. Balıkçılar arasında bu deyimin kullanıldığını biliyordum. Şöyle bir yüzüme baktı. Yakışıklı yüzünde bir tebessüm peyda oldu. Fakat sesini çıkarmadan temennimi kabul edercesine başını salladı. Galiba konuşkan biri değildi. Nasıl balık, bol mu dedim. Pek sayılmaz beyefendi dedi. Kısa ve baştan sağlama bir cevap. Yine de beni tanıyıp tanımadığından kuşkum vardı. Yanına biraz daha yaklaştım. Balığı attığı teneke kutuya baktım. İçinde ne olduğunu kestiremediğim canlı iki balık duruyordu. İstavrit mi bunlar? Evet, ses tonu ahenkli ve ölçülüydü. Fakat konuşmaya pek niyeti görünmedi bana. İstavritin mevsimi mi? Öyle sayılır. Yine susmuştu. Ağzından iki kelimeden fazlası çıkmıyordu. Benim deşmem gerekecekti. Hayatımda hiç balık avlamadım dedim. Çok dinlendirici bir şey olduğunu söylerler. Doğrudur. Özellikle insanın gamını, kasavetini dağıtırmış. Sıkıntılarını dağıtmak için birebirmiş. Ne dersiniz? Onu bilmem ama meşgul ettiği bir gerçek. Eh, o da aynı şey sayılır dedim. Demek insan balık tutarken düşüncelerinden sıyrılabiliyor. Kısa bir an yüzüme baktı. Size tavsiye edebilirim dedi. Hele zihninizi meşgul eden bir probleminiz varsa. İrkildim. Problemi olan ben değil, o olmalıydı. Çok şükür benim yok diye mırıldandım. Yine de tavsiye ederim. Doğa ile baş başa kalmak insana bol bol düşünme fırsatı verir. Ne demek istiyordu acaba? Pek anlayamadım. Yani kendisinin de düşünme şansı bulunduğunu mu ima ediyordu? Nedense konuşmayı kesmek istemiyor, adamı deşmeye konuşturmaya gayret ediyordu. Evet diye mırıldandım. Haklı olabilirsiniz. Mesleğim gereği benim de sık sık düşünüp bunaldığım zamanlar olur. Tavsiyenize kulak vereceğim. Merak edip mesleğiniz nedir diye soracağını umdum. Fakat Tongut sormadı. Bozulmuştum. Hemen yanı başında duruyor ve yan gözle onu süzüyordum. Konuşmaya niyeti olmadığını anlayınca devam ettim. Yazarım. Bazen bir konuya takılıp kalırım. Günlerce düşündüğüm olur. İlgi duyacağını sanmıştım. Ama yüzüme bile bakmadan hangi gazetede yazıyorsunuz diye sordu nihayet. Bu bile bir ilerleme sayılırdı. Gazetede değilim, roman yazarıyım dedim. Bu defa tenezzülen suratıma baktı. Ne tür romanlar? Polisiye ve gerilim türü dedim. Öyle mi? Çok ilginç. Adım Taner Yılmaz. Kitaplarımı hiç okudunuz mu? Tonguç'un birden ayılıp şoke olacağını sanmıştım. Oysa o başını sallayıp çok üzgünüm dedi. Genellikle polisiye roman okumam. İlgim daha ziyade tarihi romanlar ve hatıra türü şeylerdir. İnanamadım. İlk aklıma gelen kasten böyle davrandığıydı. Betül'e benim kitaplarımı tavsiye edenin o olduğunu biliyordum. Sahi mi diye mırıldandım. Yutmadığımı belirti bir şekilde yarı mütebessüm. Oralı olmadı. Elindeki oltayla meşguldü. Çocukluğumda resimli romanlar okurdum. Tom Mix falan gibi. Ha, bir de İngiliz bir kadın yazar vardı. Agatha Christie. Onun bir iki kitabını okumuştum. Hepsi o kadar. Beni pek sarmamıştı. Sonra gaf yapmış gibi yine bana döndü. Kusura bakmayın, bir yazara karşı böyle konuşmam pek hoş değil. Ama galiba pek okuyacak zaman da bulamıyorum. İş gereği öylesine zihnim yoruluyor ki, fırsat buldum boş zamanları da daha ziyade tabiatla baş başa kalarak dimağımı dinlendirmek istiyorum. Balık avlama tutkusu da ondan kaynaklanıyor. Pardon, adınız ne demiştiniz? Taner Yılmaz. Yine de ilk fırsatta bir kitabınızı okumak isterim. Mükemmel yalan söylüyordu. Bakışlarımı yüzünden almadan onu inceliyordum. Alaycı bir ifadeyle sevinirim dedim. Umarım bu tesadüf bana bir okuyucu kazandırır. Söz dedi. Siz de tavsiyeme kulak verin ve balık tutmayı deneyin. Çok dinlendiricidir. Neden acaba beni tanımazlığa geliyordu? Eski sevgilisinin yeni aşığıyla yüz yüze gelmek onu tedirgin mi etmişti yoksa korkuyor muydu? Benden çekilmesi için bir neden göremiyordum. Genellikle insanları korkutan tavır ve davranışlarım da yoktu. Ayrıca ikimiz de hayatımızdaki değişiklik nedeniyle birbirimizden çekinmeyecek kadar medeni insanlardık. Hem manen rahatsız olması gereken biri varsa bu ben olmalıydım. Zira Betül beni tercih etmişti. Onun açısından olsa olsa bir gurur meselesiydi. Sevgilisini kaptırdığı biriyle görüşmek istemeyebilirdi. Tabiri caizse kaşınıyordum. Başından beri yaptığım saçmaydı. Artık Betül'ün hayatından çıkmış olan birinin beni ilgilendirmemesi lazımdı. Ama sıkıntımın kökünde kıskançlığın yattığı bilincindeydim. Belki hala aklımın almadığı Betül'ün niye onu terk ederek beni seçtiğiydi. Ünlü bir yazar olmam mı? Bu çok anlamsız geldi bana. Bir an sevgilimin içindeki o acayip roman yazma tutkusunu anımsadım. Yoksa sırf gayesini gerçekleştirmek için beni basamak olarak mı kullanıyordu? Bu da saçmaydı. Her insan beyninde roman kurgusu yapabilirdi. Ama önemli olan bunu satırlara dökebilmek, akıcı bir üslupla Yazabilmekti. Betül bana yazdıracağı tek bir romanla şöhrete ulaşamazdı. Şayet tek arzusu buysa yazma yeteneği yoktu. Şöhretinin devamını nasıl sağlayacaktı? Birden düşüncelerimden silkinerek ne işle meşgulsünüz diye sordum. Yüzünde sıkılmış bir ifade oluştu. Anlaşılan gevezeliğim onu rahatsız etmeye başlamıştı. Cevap vermeyeceğini sandım. Neden sonra ticaretle dedi. Ne tür ticaret? Sorgu yargıcına dönmüştüm. Beni hiç ilgilendirmeyen şeyleri sorduğumun da farkındaydım. Ama ruhum her an patlamaya hazırdı. Sanki bir maraza çıkarmaya çalışıyordum. Tekne levazımatı, yani teknelerin donanımına ait malzemeler ve aksesuarları. Yelken, halat vesaire gibi mi? Evet, aklınıza ne geliyorsa. Çok ilginç dedim. Öyledir. Herhalde bir tekneniz de vardır. Evet var. Niye sordunuz? Boş bulundum birden. Omuzlarımı silktim. Hiç dedim. Neden teknenizden değil de sahilden balık tuttuğunuzu pek anlayamadım da. Bu defa cevap vermedi. Sıkılmışa benziyordu. Oltasını suda tarayarak yavaş yavaş yanımdan uzaklaşmaya başladı. Bu davranışı gayet doğaldı ama benden uzaklaşmak için yaptığını anladım. Peşinden gitmedim. Hatta biraz utandım da bu yaptığım kabalık. Daha da ötesi tacizdi. Beni tanıdığını biliyordum. Belli ki yüzleşmek aramızdaki müşterek bağı konu etmek istemiyordu. Israrım çok abesti. Betül'ü mevzu etmeyecekti. Rastgele diye elimi salladım ve yürümeye başladım. Bu kadarla benden kurtulduğuna sevinmiştim muhakkak. Bana güle güle bile demedi. 3. Bölüm. Eve döndüğümde Betül henüz gelmemişti. Sinirlerim daha da gergindi. Boğaz havası sakinleştireceğine daha da berbat etmişti beni. Keşke Tonguç'la karşılaşmasam o anlamsız konuşmayı yapmasaydım diye düşünüyordum. Beni tanımazlığa gelerek çok daha olgun bir davranış sergilemişti. İsmimi vermekle ne kazanmıştım sanki? Boyum mu uzamıştı? Kendimi mi tatmin etmiştim? Ne yapacağımı bilmeden boş boş evin içinde dolaşmaya başladım. Gazetelere bir göz attım. Tüm haberler iç karartıcıydı. Enflasyonun tırmanışı, borsada düşüş, siyasi liderlerin ipe sapa gelmeyen beyanları, tarla başındaki cinayet, falanca manginin yeni sevgilisiyle bilmem ne barda kaçamak pozları ve paparazilerle tartışmaları falan filan. Gazeteyi kaldırıp fırlattım. Çalışma odama geçtim. Bir süre boş nazarlarla masanın üzerindeki bilgisayara baktım. Gerçi kesinlikle canım çalışmak istemiyordu. O an ama istesem de çalışamazdım. Zira artık yasaklıydım. Betül yeni bir konuyu işlememe izin vermedikçe yazamayacaktım. Çok komikti değil mi? Sevgilim yazma hakkımı kısıtlamıştı. Önce olayları yaşayacak, sonra kaleme alabilecektim. İçimden gülmek geldi ama gergin ve sinirli bir halde. Yazarlık hayatım boyunca hiç bu kadar trajik bir olay yaşamamıştım. Düpedüz yeteneklerimi kısıtlıyor ve beni hafife alıyordu bu kadın. Ben muhayyelemin zenginliğiyle çalışan bir insandım. Düşündükçe yaratırdım. Bu komik duruma derhal bir son vermeli ve Betül'le konuşmalıydım. Sonucu ne olursa olsun. Fakat sinirlerimi bozan gerçek nedenin Tonguç olduğunu biliyordum. O rastlantı olmasaydı daha huzurlu dinlenmiş ve rahat dönecektim eve. Betül neden terk etmişti onu? Sırf hayalindeki taslağı roman haline getirmem için olamazdı. İnsan böyle bir amaç için Tonguç gibi birini bırakmazdı. Bırakamazdı. Yakışıklı, varlıklı, mevki sahibi bir gençti. Benden eksiği değil, fazlası vardı. Ben ondan yaşlıydım. O gençti. Acaba mı diye düşündüm bir an. Bende yarattığı ilk intiba mağrur, insanlara havadan bakan ukala bir tip olduğuydu. Çevresindekileri küçümseyen, hafife alan biriydi. Konuşurken bunu çok iyi hissetmiştim. Çok ukalaydı. Belki Betül de bu yüzden ondan kopmuştu. Ukala olması dolayısıyla ondan kopmuştu. Kendimi analiz etmeye çalıştım. Genelde yumuşak huylu, biraz içine kapanık, sakin mizaçlı, sevecen ve sıcak biriydim. Ya da öyle görüyordum kendimi. Kadınlar genellikle benim gibi erkekleri daha fazla beğenirlerdi. Maço geçinen erkeklere hayranlık sadece bir safsatadan ibaretti. Ayrıca duygulu, romantik, hassas bir adamdım da. Kuşkusuz Mercedes'im, yatım, Boğaz'da villam yoktu ama yoksul bir de sayılmazdım. Babamdan kalma ufak çaplı bir servetim ve yazar olarak şöhretim vardı. Bunlar da yabana atılamazdı. Koridorda duyduğum seslerle irkildim ve düşüncelerimden sıyrıldım. Betül gelmişti. Ani bir kararla Tonguç'la karşılaşıp konuştuğumu ona söylememeye karar verdim. Nedenini bilmiyordum ama içimden gelen bir ses böyle yapmamın doğru olduğunu söylüyordu. Betül uzaktan seslendi. Sevgilim, ben geldim. Neredesin? Çalışma odasındayım diye cevap verdim. Alı al moru mor odaya daldı. Yüzü kabahatli bir çocuk gibi ürkekti. Geciktim, merak etmedin değil mi diye sordu. Öylesine düşüncelere dalmıştım ki saatten bile haberim yoktu. Bozuntuya vermeden biraz dedim. Bankadaki işlerim uzadı. Bazı aksilikler çıktı işte. Sonra AK Merkez'e uğradım. Akşam seansı için tam sana göre bir filme bilet aldım. Biraz da kendime ufak tefek bir şeyler seçtim. Ne gibi şeyler? Giyecek bazı şeyler. Muzip ve çapkın bir edayla beni süzüyordu. İyi etmişsin dedim. İyi etmişsin dedim. Ne aldığımı sormayacak mısın diye sitemkar bir ifadeyle yüzüme baktı. Nasıl olsa gösterirsin değil mi? Kelimeyi çekip uzatarak hayır dedi. Şimdi göstermem. Yaramaz haline gülümsedim de. Neden? İç çamaşırları onları ancak üstümde görebilirsin. Pekala, öyle olsun. Birden duralayıp dikkatle beni inceledi. Ne var? Ne oldu? Yüzün somurtuk. Haberime heyecanlanmadım bile. Tezahürat mı yapmalıydım? Tabii ya, bu geceyi yine heyecan içinde geçireceğimizin işareti değil mi bu? Umarım öyledir. Aa, şu haline bak. Adamın kılı bile kıpırdamıyor. Sana bir şey olmuş. Boşuna saklama. Anlat da rahatla. Bozuksun sen. Ne oldu? Hiçbir şey sevgilim. Sana öyle geliyor. Durdu, gözlerimin içine baktı. Yine uzun uzun. Söylemekte, söylememekte kararlı mısın? Ne söylememi istiyorsun? Bozukluğunun nedenini. Bana mı kızdın? Demek gerginliğim pek belliydi. Yerimden kalktım. Kollarımın arasına alıp sıkıca onu kucakladım. Seni seviyorum diye kulağına fısıldadım. Çok mu dedi? Hem de pek çok. Ne kadar çok ama? Böyle çocuksu sorularına bayılıyordum. Dünyalar kadar Çiğdem dedim. Rahatladın mı şimdi? Biraz diye mırıldandı. Tamam Mehmet dedi. Yanağına bir öpücük kondurdu. Yanağıma bir öpücük kondurdu. Nefis parfüm kokusu genzime doluyordu. Biri kırmızı, biri de siyah dedi. Boş bulunmuştum. Neyin diye sordum. Yoksa beni dinlemiyor musun Mehmet, sevgilim? Hala kollarımın arasındaydı. Anladım dedim, iç çamaşırlarının. Hele şükür. Hele şükür, o renkleri seversin değil mi? Erkekleri en baştan çıkaran, tahrik eden renklerdir. Nereden biliyorsun? Bir genelleme, gazeteler, dergiler hep o renkleri yazarlar. Sinirlerimin çok gergin olduğunu söylemiştim. Galiba o kahredici kıskançlık duygusu yine galebe çalmıştı. Tonguç da onları mı severdi diye sordum. Tabii çok münasebetsiz bir soruydu ve bunun farkındaydım ama kendimi frenleyememiştim. Birden kollarımın arasından sıyrıldı. Haşim bir edayla yüzüme baktı. Göz bebekleri hiddet ve öfke doluydu. Patlayacağını hemen anladım. Tatsız bir münakaşaya başlayacaktık yine. Yanılmışım. Kendini zorladı. Hatta soğuk bir şekilde gülümsemeyi bile başardı. Haklısın dedi. Kırmızı ve siyah giydiğim zamanlar çılgına dönerdi. Lanet olsun diye homurdandım. Fakat laneti kime ettiğimi bilmiyordum. O an böyle aptalca bir soru yöneltip durumu berbat ettiğim için kendime mi, yakışıklı Tonguç'a mı, yoksa beni delirten bir soğukkanlılıkla cevap veren Betül'e mi kestiremiyordum. Hak ettin değil mi dedi. Cevap vermeden yanından uzaklaştım. Rezilane bir hayat sürüyordum. Tüm ahlaki değerlerini yavaş yavaş kaybeden sefil ve kişiliksiz bir yaşamın tam ortasında bulmuştum kendimi. Betül asla bana göre biri değildi. Huyumu, suyumu, kişiliğimi değiştiriyordu. Bunu nasıl bu kadar rahat becerdiğini havsalam almıyordu. Herhalde bütün hata bende olmalıydı. Bu denli zayıf bir kişiliğe sahip olduğumu maalesef yeni yeni anlamaya başlamıştım. Demek 35 yıldır kendi kendimi tanıyamamıştım. Zaaftı bu. Tam anlamıyla bir zaaf. Dişiliğinden kendimi silkip kurtaramıyordum. Acınacak haldeydim. İşin aslına bakılacak olursa sorduğum o saçma suale çoktan pişman olmuştum. Kabahat bendeydi ama içime şimdiden bir acı çökmüştü. Suratını asıp oturmasına tahammülüm yoktu. Onu karşımda çocuksu tavırları, şımarıklığı ve beni çılgına çeviren damarlarımdaki kanın akışını hızlandıran seksiliğiyle görmek istiyordum hep. O haline bağımlıydım artık. Uyuşturucu müptelası gibi. Özür dilemeliydim. Hem de derhal. Hiç vakit geçirmeden yerimde duramıyordum. Yanına gidip gerekirse önünde diz çöküp af dilemeliydim. Betül şartlarını çok önceden açık açık ortaya koymuştu. Ya kabul edip onun şartlarına göre devam edecektim ya da bu ilişki bitecekti. Ne var ki Betül'den ayrılmak fikri daha şimdiden tüylerimi diken diken ediyor, beynimi uyuşturuyordu. Ondan asla kopamazdım. Geri dönüp yıldırım gibi çalışma odasına daldım. Odada yoktu. Betül diye seslendim. Cevap vermedim. Yatak odasından sesler geliyordu. Doğru oraya koştum. Sırtından trenç kotu çıkarıyordu. AK Merkez'den aldığı çamaşır poşetini yatağın üzerine fırlatmıştı. Kapının eşiğine dikilip kaldım. Geldiğimi fark ettiği halde dönüp yüzüme bile bakmadı. Kısık sesle haklısın sevgilim diye mırıldandım. Büyük densizlik ettim. Bütün kabahat bende. Suçumu kabul ediyorum. Sesi çıkmıyordu. Özür dilerim. Yemin ederim bir daha tekerrür etmeyecek. Çıt yoktu Betül'de. Trenç kotunu askıya asıp gardıroba yerleştirdi. Sonra yatağın kenarına oturup ayakkabılarını ayağından fırlattı. Korka korka sordum. Beni affedebilecek misin? Yine cevap vermedi. Elimde değil diye fısıldadım. Seni kıskanıyorum çünkü çok seviyorum. Bu garip bir duygu. Hiç başıma gelmedi daha evvel. İnan bana ne yapacağımı bilemiyorum. Nihayet bakışlarını yüzüme çevirdi. Beter ol diye homurdandı. Ama artık gözlerinde yanıp sönen parıltılardan beni bağışladığını anlamıştım. Şimdi sıra gönlünü almama gelmişti. Bir koşu yatağın kenarına geldim. Dizlerimi yere dayayarak bacaklarına sarıldım ve başımı kucağına bıraktım. Söz veriyorum diye inledim. Bir daha asla seni üzmeyeceğim. Beni itmemiş, kendinden uzaklaştırmamıştı. Ama hala sesi çıkmıyordu. Uzanıp çorabın üzerinden dizini öptüm usulca. Adeta merhamet dileniyordum. Çorabımı kaçıracaksın diye homurdandı. Önemi yok. Sana düzinelerle alırım. Senden hiçbir şey istemiyorum. Bacaklarına sıkı sıkı sarılmıştım. Bırakmaya da niyetim yoktu. Mende vur. Dur bari çorabımı çıkarayım. Yeni almıştım. Sesinin tonu iyice yumuşuyordu. Kollarımı araladım biraz. Hafifçe kalçalarını kaldırıp külotlu çoraplarını aşağıya çekti. Çorabı ayaklarından çıkarmasına fırsat vermeden yeniden çıplak bacaklarına sarıldım. Yalancıktan bağırdı. Oynaşma ben de istemiyorum. Anlamıştım. Bu ses tonu sırnaşmaya devam et anlamına geliyordu. Bileklerine düşen çorapları ayağından çıkarıp onları avuçlarımın içine aldım. Ayakları bakımlı ve harika denecek kadar güzeldi. Ojeli parmakları da çok harikaydı. Bir heykeltıraş elinden çıkmış kadar ölçülü ve kusursuzdu da. Onları öpmek istiyordum. Dudaklarımı uzattım ve baş parmağının sıcacık tenine değdirdim. Hayır dedi. Hele ayaklarımı öpmene asla izin vermeyeceğim. Neden sevgilim diye sordum. Beni aptal mı sandın? Ayak fetişisti olduğunu daha ilk gün anlamıştım. Ayaklarımı öptürmek sana ceza değil mükafat olur. Yapma hayatım. Beni artık bağışladığını söyle. Hayır seni daha affetmedim. Ama ayaklarını avuçlarımın içinden çekmek için de bir davranışta bulunmuyordu. Ümitsiz gibi sesime bir ton vererek bana bir ceza mı vereceksin diye sordum. Evet dedi. Nasıl bir ceza? Düşüneceğim. Uygun bize bir ceza bulurum elbet. Bu arada ayaklarını öpmeye devam ediyordu. Dudaklarım yavaş yavaş ayak bileğinden bacaklarına doğru kaymaya başlamıştı. Kes şunu artık dedi. Bırak da kıyafetimi değiştireyim. Barıştık mı? Geçici bir süre. Ama cezamdan kurtulamayacaksın. Tamam dedim, anlaştık. Yerden kalktım, rahatlamıştım. Yüreğim özgür bir kuş gibi atıyordu artık. Hiçbir şey olmamış gibi yüzüne gülücükler saçarak bakıyordum. Aptal aptal sırıtma da şuradan pantolonumu uzat dedi. Karnım zil çalıyor. Yemek sırasında eski halimize dönmüştük. Sevgilim o kızgınlık dakikalarını çabuk atlatmıştı. Barışmanın verdiği mutluluk, keyifli bir öğle yemeği yedik. Yemekten sonra hadi bakalım bu kadar tembellik yeter. Şimdi biraz çalışacağız dedi. Manidar bir şekilde göz kırptım. Nerede? Onu kesinlikle unut. Doğru çalışma odana yürü. Karar senin. Ne yapalım? Emir büyük yerden çıktı. Süktüm püktüm bilgisayarın önüne oturdum. Acele etme. Yazmayacaksın. Şimdi roman hakkında biraz konuşacağız. Pekala dedim. Bana biraz fikir vereceksin. İyi de ne hakkında? İşlenecek cinayet. Betül'ün roman yazma isteği ve tekniği bana çok komik geliyordu. Ama artık bunu söylemem çok zordu. Onu sükutu hayale uğratmamak için susmak zorundaydım. Boş gözlerde yüzüne baktım. Aklında ne geçiyor? Bugün bankada beklerken düşündüm. Adamı değil, kızı öldürmeliyiz. Benim için hiç fark etmezdi. Nasıl olsa bu romanın sonunu getiremeyeceğimize emindim. Betül'ün heyecanı geçinceye kadar katlanacaktım. Neden olmasın diye mırıldandım. Karşındaki Maroken koltuğa oturmuş, her zamanki gibi bacaklarını altına almıştı. Onu dinliyormuş gibi yaparak aslında çıplak ayaklarına bakıyordum. Birden Mavi Kuş adındaki romanı hatırlıyor musun dedi. Tabii ki, hatırlamaz olur muyum? Ya oradaki yaşlı kadının ölümünü? Evet, harika bir kurguydu o. Kadın zehirlenerek öldürülüyordu. Doğru, o kitapta bir takım zehirlerden söz etmiştim. Neydi o zehir? Arsenik. İlmi adıyla acidum, arsenikum, acidum, arsenicosum, yani arsenoik asit. Ne biliyorsun hakkında? Biraz düşündüm. Romanın yazarı 4 seneyi geçiyordu. O tarihlerde eczacı bir arkadaşımdan hata yapmamak için geniş bilgiler almıştım. Hatırlamaya çalıştım. Buna beyaz arsenik, süblimeli arsenik, hatta sıçan otu da derler. Muhtelif şekillerde bulunur. Cam gibi şeffaf bir kitle olup bir parça mat ve sarımtırak, bir de içinde billurlar bulunan kitle halindedir. Tozu ince, kokusuz, az miktarda alındığı zaman tatsız, fazla miktarda alındığı zaman acıdır. Sıcak suda rahat erir. Romanın kahramanını zehirlemeyi mi düşünüyorsun? Olabilir. Sen o zehiri Mavi Kuş'ta çok iyi kullanmıştın. Hatırlıyorum. Katil kurbanının sulu ve katı gıdalarına toz halinde katmıştı. Boş ver dedim. Aynı yöntemin bir daha tekrarlanması okur için cazip olmaz. Yeni bir cinayet tarzı düşünmeliyiz.